Musa 5. ayrım sayfa 54. At ve Boğa. Sabah uyandığında hizmetkarı Nomark'ın bahçede kendisini beklediğini söylediği zaman Ptahmos'un şaşkınlığı büyük oldu. Hemen bir üstlüğe sarındı, sandallarını giydi, bahçeye çıkan kapıyı açtı. Gerçekten de Nomark peşi sıra yürüyen bir yazıcıyla bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. "Güneşli bir gün dilerim sana," dedi Horvamon. Soran gözlerle bakan Ptahmos, "Ben de sana güzel bir güneş dilerim," diye cevap verdi. "Beni dün gece uyutmadılar," dedi Nomark. "Ustabaşı Pihare sızlanmaları ve yakınmalarıyla geceyi zehir etti." "Sızlanmaları bilemem ama şikayet etmesi küstahlık. Kendisini kralın şahininin pençelerine terk ettiğimi söyleyerek bana sitem etti. Emirlerinin çalışma düzenini bozduğunu söyledi. İşi bırakmakla tehdit etti." Ptahmos derin bir nefes aldı. "Öyle sanıyorum ki," dedi. "Emirlerim onun soygun ve şantaj düzenini bozdu aslında. Devlet senin elinle ona para ödüyor ve o da daha uzun süre devleti soymak için bile bile işi uzatıyor. Bütün işçileri ve ekipleri aynı anda şantiyede tutuyor. Böylece daha çok ödeme yapılıyor. Naip Prens'e inşaatlarda işçi sıkıntısı çekildiği söyleniyor. Krallığın bütün inşaatlarında uygulama böyleyse buna şaşmamak gerek." "Haklısın," diye cevap verdi Numark. "Ama Pihare aşağı Mısır'ın ileri gelen ailelerine... Mısır'ın ileri gelen ailelerinden birine mensup. Bunlar önemli kişiler. Dün yaşadığını iddia ettiği gibi bir aşağılanmaya katlanamaz." Kediler güneşin ilk ışıklarında keyifle geriniyordu. Sabah rüzgarı yasemin dallarını kıpırdattı. Baygın kokuyu onlara kadar getirdi. Bir karga çirgin sesiyle öttü. Ptahmos Nomark'ın gözlerinin içine bakarak, "Aşağılanmadan daha kötüsü de olabilir," dedi. "Pihare ve ailesi hakkında mali araştırma açtırabilirim. Şayet işi bırakırsa, ki bu senin otoritene yapılmış bir başkaldırı olur, yarın Memphis'e döner, raporunu Naip Prens'e verebilirim." Nomark'ın çenesi kenetlendi, bakışları öfkeliydi. "O raporda ne yazılı olacak?" "Avaris'te soyguncu bir ustabaşının Nomark'tan daha güçlü bir otoriteye sahip olduğu. Ayrıca gecikmenin tek sebebinin kokuşmuş bir yönetim olduğu yazılı olacak." Böyle bir raporun vereceği sonuçlar çok açıktı. Bu Nomark'ın görevden alınması demekti. Pihare ailesine gelince Memphis'ten gönderilecek özel bir mali polis ekibince sorgulanacaktı. Nomark birden kaygılanmıştı. "Bu savaş demek," dedi ağır bir sesle. Ptahmos sertçe, "Daha başlarken kaybedilecek bir savaş," dedi. "Bu sabah durumu apaçık görüyorum. Pihare şantaj yapıyor. Kralın ve Naip Prens'in bir temsilcisine şantaj yapıyor hem de. Öküz kafasının içindeki beyninin alkolle iyice uyuşmuş olması gerek." Kediler ayaklarına sürtünüyordu. Eğildi, başlarını okşadı. Sonra doğruldu. "Nomark, sana Pihare'ye mesajımı iletme görevini veriyorum. Bu sabah onu şantiyede bulamazsam, benden hayatı boyunca unutamayacağı bir ders alır." Nomark başıyla selam verdi, gitti. Durum tümüyle Hapenaht'ın anlattıklarına uymuyordu. Nomark otoritesini kullanamıyor değildi. Pihare'yi ya da daha doğrusu Statiko'yu korumaya çalışıyordu. "Kuşkusuz," diye düşündü Ptahmos, "adamın ailesinin zenginliğinden yararlanıyordu." Ptahmos'un bir ucundan yakaladığı, hiç kuşku yok, bir yolsuzluklar zinciriydi. Çok acele yıkandı. Yine mızraklı süvarileri ve hizmetkarlarıyla birlikte şantiyeye gitti. Bu kez Hapenaht'a haber vermemişti. Ama onu şantiyede asık bir yüzle, mimarla ve Nomark'la konuşurken buldu. Hapenaht, Ptahmos'u görünce ona doğru koştu. Her zamanki dalkavukça saygı gösterilerini tekrarlıyordu ama kaygı, hatta korku yüzünü dondurmuş gibiydi. Ptahmos'a, krallık belgeleri başkan yardımcısının bel kemiği daha da eğilmiş gibi geldi. Nomark ise duygularını ele vermiyordu. Ustabaşı Pihare, Ptahmos'u görünce birden hareketsiz kaldı ve ilk andan düşmanı durumuna gelen genç adama baktı. Sonra ağır adımlarla yaklaştı. Ptahmos şantiyeyi bakışlarıyla tarıyordu. Bir gün önce gördüğü işçi kalabalığının üçte biri bile yoktu ortada. Tehdit sonuç vermişti. Ustabaşı kaskatı eğilir gibi yaptı ve "Hoş geldin," dedi. Ptahmos'a durgun ama için için öldürme arzusuyla tutuşan gözlerle bakıyordu. Ptahmos bu bakışı soğukkanlılıkla göğüsleyerek nezaketle cevap verdi. Sonra şantiyeyi gezmek istediğini söyledi. "Şurada, kazılan çukurların toprağını kaldıran adamlar tuğlacı işçiler. Senin istediğin gibi," dedi Pihare. "Ne zaman bitireceklerini düşünüyorsun?" "Yarın akşam." "Daha yontulması gereken ne kadar taş var?" üçte biri yontulmadı diyebilirim. Bu iş ne kadar zaman alır? Bu, çalışan işçi sayısına bağlı. Geri kalan üçte biri 2 günde tamamlanmak için. 20 işçi, 5 de çırak gerekir. 2 gün sonra temeller tamamlanınca taşçıları getireceksin. 2 gün sonra üst duvarları öldürmek için tuğlacıları ve duvarcıları çağıracaksın. Şimdi bakalım inşaatın bütününe gereken tuğla miktarına göre elimizde bulunan hazır tuğla ne kadar? Aşağı yukarı yarısı hazır. Bir miktar çok iyi yapılmamış tuğla da var. Çok iyi, dedi Pıtahmus. Bu demektir ki inşaatın bundan sonraki bölümü için tuğlacıların sadece yarısına ihtiyacımız olacak. Ustabaşılığı sen mi yapacaksın? Diye sordu Pihare. Sesi kupkuruydu. Pıtahmus ona doğru döndü ve cevap verdi. Bu inşaatta bir ustabaşı bulunsaydı sana bu emirleri vermek zorunda kalmazdım. Bu inşaat 10 gün içinde bitecek. Ben istersen biter. Horvamon'un seni aklını kullanmaya razı ettiğini sanıyordum. Ben istersem hemen yarın sen ve ailen hakkında bir mali soruşturma başlatabilirim. Bundan böyle bu inşaatı geciktirmek için en küçük bir hareket yapacak olursam seni yargılanıncaya kadar beklemen için tapınağın zindanına attırırım. Naip Prens bu inşaatın 3 hafta sonra biteceğini sanıyordu. Şu anda 5 hafta gecikmiş durumdasın ve 16 hafta daha gecikmeyi planlıyorsun. Pihare mosmor olmuştu. Bu konularda Nomark'ın onayı gerekir. Bu ülkede en büyük otorite onundur. Pıtahmos, Nomark'ın Pihare'ye hiçbir şey söylememiş olduğunu anlıyordu. Hiç kuşkusuz bir anlaşmazlık çıkmasından korkmuş ve olayın sorumluluğunu Pıtahmos'a bırakmıştı. Ve bütün bu insanlar, Memphis'li genç adamın yüzeysel bir otorite gösterisinden öteye gitmeyeceğini düşünmüşlerdi. Bu gerçeği anlamak Pıtahmos'un iradesini daha da güçlendirdi. Ülkenin en büyük otoritesi Pihare, kraldır ve ondan sonra Naip Prens gelir. İçki seni sağır yapmış Pihare. Sana kaç kez burada kralı ve Naip Prens'i temsil ettiğimi söyledim. Sesini yükseltmişti. İşçiler durup baktılar. Pihare'nin otoritesine karşı çıkmaya cüret eden kimdi? Şimdi, haydi, iş başına. Ustabaşı ona öldürecek gibi baktı. Sonra döndü, gitti. Temel kazılarına doğru yürüdü ve birkaç saniye sonra toprak kazan işçilerden birini bütün gücüyle kırbaçladı. Apiru korkunç bir çığlık attı. Pıtahmos koştu. ''Kırbaç işi hızlandırmaz!'' diye bağırdı. ''Aksine yavaşlatır. Çok önemli bir sebep olmadıkça kırbacını kullanmanı men ediyorum.'' Pihare vahşi bir hayvan gibi bağırdı, kırbacı yere fırlattı. Bütün vücuduyla döndü. İşçiler durdu, gözleri iki adamın üzerindeydi. Devlet otoritesi ilk kez onlardan yana oluyordu. Hiç beklemedikleri bir çatışma yaşanıyordu karşılarında. Genç bir ata benzeyen genç prens ve boğayı andıran ustabaşı. Pihare hırıltıyla soluk alıyordu. Pıtahmos'un üzerine atılmak arzusuyla çıldırdığı ama hareketinin sonuçlarından ürktüğü belliydi. Horvamon ve Hapenaht olayı uzaktan görmüşlerdi. Koşarak geldiler. ''İşinin başına dön ustabaşı!'' diye bağırdı Pıtahmos. ''Şiddet istemiyorum. Kralın ve Naip Prens'in iradesine kesinlikle uyacaksın. Gözlerim üzerinde olacak.'' Sesi şantiyede yankılandı. Bütün işçiler duymuştu. Birden ürkütücü bir sessizlik çevreye hakim oldu. Nomark iki adamın arasına girmek istedi. Pıtahmos bir gün önce hayal bile edemeyeceği bir küçümseme ifadesiyle adama baktı. Eliyle iterek atına doğru yürüdü. Hapenaht ardından koştu, yetişti. Horvamon şaşkın ve kaygılı geride duruyordu. ''Prensim, prensim öfkelenmeyin lütfen. Ayaklarınıza kapanıyorum.'' diye bağırdı Hapenaht. ''Bana neden kendi evini verdiğini anladım Hapenaht.'' dedi Pıtahmos. Burada uzun süre kalamayacağımı, kediden kaçan sıçan gibi 3 günde kaçıp gideceğimi düşündün. Şimdi evimin 10 gün içinde hazır olmasını istiyorum. Dizginleri çekti, geri döndü. Süvarileri ve hizmetkarları peşinde 4 nala uzaklaştı. Tanrıların hizmetkarından karanlık sözler. Olayın kapandığını sanmıştı, yanılıyordu. Hapenaht'ın evine vardığında yazıcıların telaş içinde olduğunu fark etti. Onu görünce dona kaldılar. Bahçeden ağlayan bir kızın hıçkırıkları duyuluyordu. Daha önce ağladığını hiç duymadığı için onun Buto olduğunu ancak bahçeye girince anladı. Hizmetkarlar birbirlerinin yaralarını, eziklerini temizlemeye çalışıyorlardı. Anlatılan öykü basitti. O gittikten az sonra tarlalara bakan taraftan 6 adam gelmiş, arka kapıdan eve girmişler, Buto'yu dövmüşler, küfrederek üstünü başını parçalamışlar, sonra hizmetkarlar koşup gelince saldırganlarla dövüşmek zorunda kalmışlardı. Sonunda olayı fark eden yazıcıların bağırmalarıyla azınlıkta kaldıklarını gören saldırganlar kaçmıştı. Sadece biri, Ptahmos'un hizmetkarlarından birinin başına vurup bayılttığı bir adam, firavun incirinin altında yatıyordu bahçede. Ptahmos birkaç sözde Buto'yu teselli ettikten sonra baygın saldırgana bakmaya gitti. Yerde yatan adamın çevresinde küçük bir kalabalık toplanmıştı. Kimi can çekiştiğini söylüyor, kimisi yarın ayağa kalkacağını iddia ediyordu. Alelacele çağrılmış bir hekim bir yakı hazırlamakla meşguldü. Yarasa ciğeri, susam yağı, yalancı safran, bakır tozu ve daha bilinmedik maddeleri karıştırarak. Marifetini göstermekten mutlu olduğu belliydi. Ptahmos alnında kocaman bir şiş olan adamın üzerine eğildi. Özetle adam ölmemişti, yaşıyordu. Yani şimdilik yaşıyordu. Göğsü oldukça düzenli bir hareketle inip kalkıyor, göz kapakları kımıldıyordu. Ptahmos kendisi bu adamın durumunda olsa buraya kimin emriyle geldiğini söylememek için olabildiğince uzun süre ölü gibi yatacağını düşündü. Adamlarından birine ''Bana bir kova su getir'' diye fısıldadı. Kova gelince Ptahmos suyu bir anda kurbanının üzerine boşalttı. Adam önce gözlerini sonra ağzını açtı. Hayretle etrafına baktı, doğruldu, oturdu. Çevrelerinde toplananlar heyecanla bağırıştılar. Prens ölü adamı canlandırmıştı. Sıra cezalandırmaya gelmişti artık. ''Hekim başı, gerekeni yap'' diye emretti Ptahmos. Sonra hizmetkarlara döndü. ''Ellerini ayaklarını bağlayın ama dokunmayacaksınız. Çünkü biliyorum pataklamak istiyorsunuz.'' Hizmetkarlar saldırgana beddualar yağdırarak ve çok yakında yılan Apophis'in onu beklediği cehenneme gideceğini müjdeleyerek prensin emrini yerine getirdiler. ''Seni kim gönderdi?'' diye sordu Ptahmos. Adam başını kaldırmadı, susuyordu. ''Çok iyi'' dedi Ptahmos. Hizmetkarlara döndü. ''Şunun ayaklarını havaya kaldırın, tabanlarına vurun.'' Emir büyük coşkuyla yerine getirildi. Adam acıyla haykırdı. ''Bu sadece küçük bir hatırlatmaydı'' dedi Ptahmos. ''Konuşana kadar sopa yiyeceksin.'' Hizmetkarlardan biri, kafası en çok şişmiş ve morarmış olan, ''Konuş köpek!'' diye bağırdı. ''Yalvarırım, yalvarırım vurmayın!'' diye inledi adam. ''Acıyın bana!'' ''Kendine acı! Kim gönderdi seni söyle, konuş!'' Adam inledi. ''Konuşursan beni yaşatmaz!'' ''Çok mutlu seçeneklerin var'' dedi Ptahmos. ''Konuşmazsan ben seni söyletene kadar dövdüreceğim.'' Adam zor soluk alıyordu. ''Bir sopa daha!'' dedi Ptahmos. ''Vurun!'' Hayır diye bağırdı adam ama sopa inmişti bile. Hizmetkarlar bu zevkten vazgeçememişlerdi. Adam ağlamaya başladı. Şimdi ağlıyorsun değil mi aşağılık köpek diye bağırdı adamlardan biri. Az önce önüne geleni sopalıyordun ama. Birden pihare diye mırıldandı adam son nefesini verir gibi. Duydunuz mu diye etrafındakilere dönerek sordu Ptahmos. Duydunuz değil mi? Ne dediğini duydunuz. Pihare dedi birkaç adam. Seyirciler bir şeyler mırıldandı. Tatsız bir işti bu, kötü. Pihare gözü kanlı adamlarını üzerlerine salabilirdi. Nereden haber aldıkları bilinmez, Nomark ve Hapenat gelmişlerdi. Olanları görenmişlerdi herhalde, çünkü soru sormadılar. Yazıcı, dedi Hapenat, bir tutanak hazırlayacağız. Yazıcı içeri koştu. Bir papirus rulosu ve bir şişe mürekkep getirdi. Prens Ptahmos'un ve aşağı Mısır krallık... Aşağı Mısır Krallık Belgeleri İdaresi Başkan Yardımcısı Hapenaht'ın huzurunda bugün ve olayları yazdırmaya başladı. Yazıcı her seferinde durup kelimeleri tekrar ediyordu. Ptahmos dikkatle dinliyordu. Tutanakta yazılanlar gerçeğe uygundu. Tanıkların adları peş peşe sıralandı. Ne var ki burada bir zorluk ortaya çıktı. Beş yazıcı aynı anda hem davacı hem tanık görünüyordu. Çünkü onlar da saldırıdan paylarını almışlardı. Kralın memurlarına saldırıda bulunulmuştu. Davanın sonucu idama kadar gidebilirdi. ''Saldırganlardan biri'' dedi Hapenaht. Kendilerini suça hazmettirenin ustabaşı pihare olduğunu iddia etti. Ptahmos başını sallayarak tasdik etti. Horv Amon bir ölüm haberi almış gibiydi. ''Pihare çıldırmış'' dedi. ''Polis çağırtın. Bu adamın Osiris tapınağında hapsedilmesi gerek.'' Ptahmos Horv Amon'un gözlerinin içine bakarak ''Sonra da azmettirenin yargılanması gerekecek.'' dedi. Nomark donuk bir sesle tekrarladı. ''Evet doğru. Azmettirenin yargılanması gerek. Ben Pihare'nin davasının 10 gün sonra açılmasını istiyorum.'' dedi Ptahmos. ''10 gün sonra mı?'' diye tekrarladı Nomark. Anlayamamıştı. ''İnşaatı tamamlaması için verdiğim süre. Sonra? Sonra dedi Ptahmos. İnşaatın durumuna göre ne yapılması gerektiğine karar vereceğim. Böylece Pihare'nin kaderini elinde tutmuş oluyordu. Bugünden sonra artık gücü krallık belgeleri yardımcısının asistanı olan Ptahmos'un gücüyle kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bakalım hakkındaki kararım ne olacağını bilmeden inşaatı tamamlamaya razı olacak mı? Dedi Horvamon. Ptahmos, kesin olan bir şey var diye cevap verdi. Eğer inşaat 10 günde tamamlanmazsa bu pihare'nin sonu olur. Ama tamamlanırsa söylediğim gibi durumu bir kez daha düşünürüm. Sonra arkasını döndü, yürüdü, içeri girdi. Bir saat geçmeden her şey eski haline dönmüştü. Yazıcılar bürolarına dönmüşlerdi. Polis önemli kişilere özgü bir havayla gelmiş, saldırganı tapınağın hapishanesine götürmüştü. Buton'un sinirleri hizmetkarlardan birinin karısının önerisiyle haşhaş karıştırılmış birayla yatıştırılmış ve saldırganların tokatladığı yanağına sarımsak, arpa ve kil karışımı bir merhemle pansuman yapılmıştı. Kırılan gururunun acısını ise saldırganlardan birine indirilen sopaları seyrederek unutmuştu. Aşçılar öğlen yemeğini hazırlıyorlardı. Ptahmos yemeğini yedi ve biraz uyumak için odasına çekildi. Hapenaht ya da Nomark, ultimatumun sonucunu bildirmek için akşamdan önce gelecekti kuşkusuz. Kendi kendine bu planın uygulanamaması için nasıl bir dolap çevirebileceklerini düşündü, bulamadı. Sonra kendi yalnızlığını düşündü. Elle tutulamaz bir yolsuzluk ve kokuşmuşluk ordusu karşısında tek başına bir asker. Hiç tereddütsüz, iyi niyetli insanların hizmetinde ama sonunda bu iki yüzlü, ahlaksız ve suça dönük çevreye tümüyle yabancı. Güvenerek konuşabileceği hiç kimse yoktu. O an birden yola çıkacağı gün kendisiyle konuşarak babasının öldüğünü haber veren yoksul kızı hatırladı. Bir kardeş, kız kardeş. Bir sürü kız kardeşi vardı. Sadece beğenilmeyi düşünen ve erkekleri ihtiyarlatan bütün o çekişmelerden tamamen habersiz olan cennet kuşları. Bu hüzünlü düşünceler arasında uyudu. Uyandığında havanın serinlemiş olduğunu fark etti. Kendisine su ısıtmalarını istedi. Kedileri okşadı, hizmetkarlardan biri sinekleri kovmak için bahçede demir ayaklı halkalardan birine meşaleyi yerleştirdiği sırada uzaktan Herihep Suensi'nin geldiğini gördü. Bu hiç aklına gelmemişti. Vaiz rahip atla gelmişti. Ardında çok yakışıklı bir yazıcı vardı. Yüzünde özellikle takınıldığı belli bir umursamazlık ifadesiyle yürüyordu. Ptahmos gizli bir alayla Herihep'in genç yazıcısıyla yatıp yatmadığını düşündü. Eğer öyleyse bu ikilinin hangisinin ötekinin erkeğiydi acaba? Herihep bahçede 15 adım ötesindeki Ptahmos'u görmüştü. Ama nöbetçiye Yüce Prens Ptahmos'un kendisini kabul edip edemeyeceğini sordu. Bundan sonrakiler yapmacıklı bir oyun oldu. Kapıdaki nöbetçi Ptahmos'a Herihep'i kabul edip etmeyeceğini sordu ve Ptahmos olumlu cevap verdiği için Herihep, Yüce Prens'in kendisini kabul etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öteye itilmekten memnun olmayan kedi şikayetçi bir miyavlamayla Ptahmos'un baldırına bir pençe attı. Vaiz rahip yüzünde cana yakın bir gülümsemeyle selam verirken ardında duran yazıcı saygıyla eğilmişti. Meşalenin oynak aydınlığında yüzünün şaşılacak kadar düzgün çizgileri görünüyordu. Öylesine düzgün ki bu yüzün sahibinin yapacağı yazım yanlışları hoş görülebilirdi. Suensi'nin yüzü sürdüğü kutsal yağla pırıl pırıldı. Prens Ptahmos'un ışık saçan varlığı olmasa akşam saatlerinin huzur ve barışı eksik ve yarım olurdu, dedi. Akşam saatlerinin huzur ve barışını Osiris'in hizmetkarları olan rahibin bize getirdiğini sanıyordum, dedi Ptahmos. Gerçekten de biz rahiplerin görevi, dünyadaki barış ve huzurun bekçisi olmaktır. Ptahmos gülmemek için kendini tuttu. Demek buydu, dünyadaki barış ve huzur. Avaris'teki suçlu barıştı. Vaiz rahiple yazıcısına serin bir içecek önerdi. Birayı tercih ettiler. Biraz ötede bekleyen hizmetkara 3 iskemle, bir masa, bir kupa ve bira getirmesini emretti. Dava bahçede görülecekti. Dünyadaki barış diye devam etti Suensi. İlahi güçler ile şeytani güçler arasındaki dengeye bağlıdır. Dudaklarını biraya dokundurdu ve peş peşe iri yudumlarla içecek kadar beğendi. Yazıcı alçak gönüllülükle bir yudum almıştı. Kaos, yılan Apophis ve onun yarattığı felaketlerle dünyaya egemen olduğunda Tanrı Ra, yılana boyun eğdirmesi ve onu kendi cehenneminin karanlıklarına geri göndermesi için Set'i görevlendirdi. Suensi'nin antimuan karasıyla ustaca boyanmış gözlerinde bir kıvılcım parladı. Ama o yüce Set'ti, dedi. Seti'nin koruyucu tanrısı diye cevap verdi Ptahmos anlamlı bir sesle. Vaiz rahip Ptahmos'u uzun süren bir bakışla süzdü. Sonra "Bu kaostan sonraydı," dedi. "Yoksa sen kaosun bir kez daha bizi tehdit ettiğini mi düşünüyorsun?" Ptahmos, "Seti'nin tanrısal gücü buna izin vermez," diye cevap verdi. "Set ile Apophis arasında savaş çok yıkıcı oldu," diye devam etti rahip. Yüzündeki gülümseme yok olmuştu. "Bu kavga dünya barışının düşmanıdır. Ben kralın ve naip prensin, tanrıların esini olan adaleti sayesinde barış ve dengenin korunacağına inanıyorum." Suensi içkisini bir yudumda bitirdi. "Şu anda barışın dengesi tehlikeli şekilde bozulmuş görünüyor," dedi. Ve hizmetkar bir kez daha etki koyarken küstah bir pervasızlıkla ekledi. "Aşağı Mısır'ın rahipleri bundan hiç hoşnut olmayacaklar." Mesaj açıktı. Rahipler Ptahmos'un girişimlerinden ürkmüşlerdi ve Nomark, vaiz rahibi yeni yetme prensi yola getirmekle görevlendirmişti. Ve kuşkusuz bu rahipler takımı da Pihare'nin sadece küçük bir halkasını oluşturduğu soygun zincirinin içindeydi. Ptahmos her kelimenin üzerine ayrı ayrı basarak, "Ben, Tanrı'ya adanmış olan bütün o din adamlarının Apophis'in yenilmesinden mutluluk duyacaklarına eminim," diye cevap verdi. Suensi'nin bakışlarındaki ifadeyi anlamamasına imkan yoktu. Gözlerdeki tehditle birlikte ağzın aldığı biçim, "Öyle diyorsan sen bilirsin. Bundan böyle olacaklardan sen sorumlusun," diyordu. Bu söylediği o karışık, karanlık sözlerden çok daha açıktı. "Kalkarken barış için dua edeceğim," dedi. Yazıcı, iskemlesini törendeymiş gibi saygıyla çekmek için koştu. Ptahmos da kalktı. Yüzlerde yine gülümsemeler belirdi. Ptahmos konukları kapıya kadar birlikte yürüyerek uğurladı. Kapısı arkalarından kapanır kapanmaz nöbetçiye kol demelerini koymasını ve derhal arka kapıyı da aynı şekilde güvene almasını emretti. Sonra yıkanmaya gitti. Ne Hapenaht'ın ne Nomark'ın Pihare ile yapmaları gereken konuşma konusunda ona bilgi vermediklerini düşündü. Demek ona verecekleri bilgi yoktu ya da böyle bir şeyin gereksiz olduğu kanısına varmışlardı. Erkenden odasına çekildi. Budo hizmet sunmak için yanına geldiğinde kıza hemen odasına dönerek kapısını sağlamlamasını söyledi. Buta korkuyla küçük bir çığlık attı. Koşarak çıktı. Genç adam az sonra kapının gürültüyle sürgülendiğini duydu. Ptahmos son bir kez bahçeye çıktı, duvarlara baktı, başını salladı, içeri girdi. Ama kapıyı sürgülemedi. Üzerinde üvey babasının armağanı olan altın saplı bir hançer ve erkek kardeşlerinden birinin verdiği bronz saplı bir bıçak vardı. Lambayı üfleyerek söndürdü. Bekledi. Gece yarısından 2 saat sonra artık uykuya gitmek üzereydi ki beklediği şeyi gördü. Kapı büyük bir dikkatle açıldı. Ayın aydınlığında 4 ayak göründü. Yatağın 2 yanına sokulan 2 çift ayak, sonra 4 kol. Yatakta çarşafa sarılmış yatan bir şeklin üzerine, bundan böyle sonsuza kadar böyle sarmalanıp yatacağını umdukları bir şeklin üzerine bütün güçleriyle defalarca hançerlerini sapladılar. Ptahmos saniye kaybetmedi. Bronz saplı bıçağını ayaklardan birine indirerek ahşap tabana çiviledi aynı anda. Odanın karanlığını ve Avaris'in sakin gecesini yutan bir çığlık duyuldu. Sonra yerde yuvarlanarak yatağın öbür yanındaki 2 ayağı yakaladı ve bütün gücüyle çekti. Adam büyük bir gürültüyle düşerken şaşkınlık ve acıyla bağırdı. Ama bu son bağırışı oldu. Ptahmos adamı yatağın altına çekti ve altın saplı hançerini aşağıdan yukarı sallayarak kalbine sapladı. Katilin ağzından tüyler ürperten bir hırıltı çıktı. Ayağı yere mıhtlı adam bıçağı çıkarmaya uğraşırken korkunç seslerle bağırıyordu. Birden koşuşmalar oldu. Bağırışmalar, çarpan kapılar, hizmetkarlar ellerinde lambalarla bağırarak Ptahmos'un odasına daldılar. Ptahmos soluklandı, sonra hizmetkarlara "Bu caniyi sökün alın," dedi. "Ayağını sarın, ellerini arkasına bağlayın, bıçağı bana verin. Cesedi de dışarı çıkarın, yerleri temizleyin. Siz ikiniz bana su getirin, şu domuzun kanlarını yıkayayım ellerinden." Aynı anda beddualar ve feryatlar evi doldurdu. Çekirge sürüsü basmış gibi. Bu bir isyandı sanki. Herkes bir ağızdan konuşuyordu. Buto gürültüye uyanmıştı. Çılgın gibi bağırıyordu. Ptahmos sakinleşmesini emretti. Kız kapalı kapının ardında ağlamaya başladı. Gece çabuk geçti. Şafak ağarırken Ptahmos, Memphis'ten gelen hizmetkarlarından biriyle alçak sesle bir şeyler konuştu. Adam heyecanlı hareketlerle elini kolunu sallayarak konuştu, başını salladı ve usulca arka kapıdan çıktı. Bir saatten fazla bir süre sonra kırların yeşili günün ilk aydınlığında seçilmeye başladığı sıra geri döndü. Elindeki içinde bir şeyin debelendiği, ağzı iple bağlı torbayı efendisine uzattı. Ptahmos büyük bir dikkatle torbayı aldı. Mutfağın taşları üzerinde, eli ayağı bağlı, yüzü sapsarı yatan saldırganın yanına gitti. Üzerine doğru eğilerek, ''Bu torbada bir engerek var.'' dedi. Adamın gözleri dehşetle açıldı. ''Sana bir kez, bir tek soru soracağım.'' dedi. ''Cevap vermezsen yılanı üzerine bırakacağım. Bunu çok büyük bir zevkle yaparım, inan bana. Anladın değil mi?'' Adam inlemeye başladı. ''Şimdi, söyle bana seni kim gönderdi?'' Eğilmiş, torbanın ağzını açmaya hazır görünüyordu. Yerdeki adam dehşet dolu bir çığlık attı, bir hayvan böğürmesi gibi. ''Nomark, Nomark!'' dedi. Bayılmıştı. Ptahmos doğruldu, yılanın bulunduğu torbayı yere attı. Kokuşmuş hükümet, kokuşmuş rahipler. Kral çok güzel bir armağan vermişti torununa. Dışarı çıktı, derin derin nefesler aldı, göğe baktı. Masmaviydi gök. İnanılmaz güzellikte bir mavi, kadınsı bir mavi adeta. Bu gökte bulunduğuna inanılan ilahi güçler, Horv Amon gibi, Su Ensi gibi alçakların var olmasına göz mü yumuyorlardı? Hemen, derhal Memphis'e dönmek için dayanılmaz bir arzu duydu. Ama garnizon tamamlanmadan başkente dönmeyecekti, hayır. Kendi kendine, işin zor yanı Memphis'e gidebilmek dedi. Onunki gibi 3-5 kişilik bir kafile yolda Nomark'ın ya da Pihare'nin emrindeki bir köylü ordusunun saldırısına uğrayabilirdi. Şu an için Avaris'te tutsaktı. Bir kelime, bir isim. Büyük Osiris sürülenlerine 8 gün vardı. Avaris'teki görkemli tapınak, eğimli yan duvarlarıyla dev kapılar, dış duvarın ortasındaki kocaman direkler, renkli bayrakçıklarla süslenmişti şimdiden. 2 güne kadar kentin çevresinde tek çiçek kalmayacak, hepsi süslemeler için koparılacaktı. Direkler çiçek açmış ağaç kütüklerine dönüşecekti. Baş rahip Ueb, Tanrı'nın baş hazinedarı, Tanrı'nın evinin baş yazıcısı, vaiz rahip Su Ensi, tapınak görevlileri içinde Ptahmos'un tanıdığı tek din adamı, kısacası bütün rahip ordusu hazırlıklarla meşguldü. Doğal olarak Avaris'in ve çevresinin bütün önemli kişileri şölenlere katılacaktı. Nomark, kral sarayının tek temsilcisi olarak Ptahmos, krallık belgeleri başkan yardımcısı, krallık anıtları mimarı, bütün yüksek memurlar, karıları ve kızları, özellikle de Nomark'ın kendilerine baba mirası olarak Hathor rahibesi unvanı verilmiş kızları, saray kahyaları, yazıcılar, uygun yaştaki çocuklar, bütün bu kalabalık çok sıkı bir protokol düzeni içinde törenlere katılacaktı. Sonra 3 gün sürecek şölenler, ziyafetler, müzik ve dans gösterileri başlayacaktı. 8 gün sonra eğer her şey yolunda giderse garnizon tamamlanmış olacaktı. Acaba olabilecek miydi? Çalışmaların nasıl yürüdüğünü görmek için şantiyeye gitmek istedi. Belki de Pihare en sonunda aklın sesini dinlemişti ama buna çok az ihtimal vardı. Ptahmos şantiyeye daha sonra gitmeye karar verdi. Bahçede kaynatılmış ve süzülmüş manda sütünü içerken bunları düşünüyor, bir yandan ballı ekmeğini yiyordu. İki hançer özenle yıkanmış olarak önünde duruyordu. Bir ibiş geldi. Masaya kondu ve ballı ekmeğe baktı. Ptahmos gülümsedi, bir parça ekmek kopardı, kuşun önüne bıraktı. İbiş ekmeği aldı, havalandı. Ptahmos, bassız kara yılanı serbest bırakmak gerektiğini düşündü. Çünkü torbadaki engerek değil, kara yılandı. Amacını hiçbir şey yapmak istemiyordu. Eliyle yüzünü sıvazladı. Hayır, artık 15 yaşında değildi. Bedeni evet ama ruhu, aklı, içi hayır. Başka bir yaştaydı, başka. Ama hangi yaştaydı bilmiyordu kendisi de. Bir bıkkınlık yaşı, hiçbir zaman yaşamadığı ve böylesi bir ruh halini yaşayabileceğini aklına bile getirmediği bir bıkkınlık, bir usanç. Bir kez daha bakışlarını gökyüzüne kaldırdı ve Osiris gerçekten bu ülkeyi koruyup gözetiyor mu diye düşündü. Öldürülmüş bir tanrı, belki Amon. Ama Amon, insanoğlunun işlerine karışıyor muydu? Alçaklıklarıyla ilgileniyor muydu? Kaygılanıyor muydu? Neyle ilgileniyordu? Amon ne bekliyordu insanlardan sevilmekten başka? Ölmemek için. Çünkü tanrılar, sevilmedikleri ve unutuldukları zaman ölürler. Sesler duyarak başını çevirdi. Hapenat, yazıcıların bölümünden gelmiş, bahçenin kapısında duruyordu. Ptahmos ona içini görmek istercesine dikkatle baktı. Bu adam, bu kanlı saldırıda suç ortağı mıydı? Olabilir miydi? Başkan yardımcısı ellerini göğe kaldırarak ağlamaklı bir sesle bağırdı. Prensim, prensim, neler duyuyorum. Pıtamos hala dikkatle yüzüne bakıyordu. Ya katiller? Ölmüşler öyle mi? O iki haydutu öldürdün demek. Amon seni korusun. Tanrımıza şükür. Haklısın dedi Pıtamos sözü uzatmadan. Bir iskemle getirtti ve Hapenaht'ı kahvaltısını paylaşmaya davet etti. Hapenaht kabul etti. Yorgun bir adam gibi iskemliğe çöktü, canı sıkkındı. Böylesine bitkin oluşunun sebebi ne diye düşündü Pıtamos. Cinayet olayı mı yoksa kurbanın sağ salim hayatta olması mı? İçeri nasıl girebilmişler diye sordu Hapenaht. Hizmetkarların kapıları kapattırdığını söylediler bana. Çatıdan hiç kuşkusuz. Hapenaht duvarlara doğru baktı. Nomark gelecek mi acaba diye sordu Pıtamos. Osiris şölenlerinin hazırlıklarıyla uğraşıyordu ama ben haber gönderdim. Nasıl gelmez? Tabii gelecektir. Pıtamos güldü. Kendi kendine ikiyüzlülük ve riyakarlık avariste nefes almak kadar sıradan bir şey diye düşündü. Başka sesler duyarak bir kez daha başını çevirdi. Gelenler işlerinin başına dönen yazıcılardı. Hizmetkarlar dün gece olanları anlatmıştı onlara. Pıtamos bir hizmetkara işaret etti ve ona polis şefini çağırmasını emretti. Polis gelir gelmez tutanağı hazırlarız dedi Hapenaht. Cesetler nerede? Sadece bir ceset var dedi Pıtamos. Öbürü kaçtı mı yoksa? Hayır, onu yakaladım diye anlattı Pıtamos. Hapenaht nefesini tuttu. Ona kendisini suça azmettirenin adını söylettim. Hapenaht bağırdı. Yine mi pihare? Yine mi pihare? Öylesine keskin bir sesle bağırmıştı ki adeta bir çığlıktı bu. Bir kadın çığlığı. Hayır, Nomark. Hapenaht kuşkusuz iyi bir komedyendi. Ama şu andaki görünüşü ancak olağanüstü bir yeteneğin ürünü olabilirdi. Rengi gerçek bir kül rengine dönüştü. Ter bir anda yüzünden, göğsünden, bacaklarından akmaya başladı. Elini kalbinin üzerine götürdü, ağzını açtı. Ağzından bebek ağlamasına benzer iniltiler döküldü, gözlerini kapadı. Başını arkaya attı ve Pıtamos bir an onun bayılmasından korktu. ''Mümkün mü Tanrım, Ulu Tanrım, mümkün mü?'' diye mırıldandı sonunda. Bir yudum süt içti, dudaklarını ıslattı. Pıtamos konuğuna doğru eğilerek bir hastayı muayene eden hekim gibi ciddi ve sakin bir sesle ''Evet, pekala mümkün.'' dedi. ''Görüyorsun, sen de bu komplonun içinde misin?'' Adamın gözleri müthiş bir korkuyla büyüdü. Başını deliler gibi sağa sola sallayarak kekeledi. ''Sen, nasıl, yok, hayır, nasıl düşünebilirsin? Amon adına benim... Ama çok da şaşmadın değil mi?'' Hapenaht, can çekişir gibi ıstırapla başını salladı. ''Sen de çok ileri gitmiştin.'' dedi. ''Ya çok ileri gitmek ya da hiç gitmemek gerekti.'' dedi Pıtamos. ''Aslında şantiye işi geri kalan yolsuzlukların yanında hiçbir şey değil.'' Hapenaht gerçekten şaşırmıştı. Konuşma yeteneğini kaybetmiş gibiydi. ''Herkes bu işin içinde öyle değil mi? Rahipler takımı da.'' Hapenaht gözlerini uzun süre kapadı, sonra açtı. ''Horv Amon lokmayı bir an önce yutmak istedi değil mi?'' diye tekrar sordu Pıtamos. Hapenaht omuzlarını kaldırdı. ''Ve Suensi, o da kuşkusuz komploya dahil.'' Hapenaht'ın susuşu ve başına öne eğişi yeterli bir cevaptı. O sırada yanlarında bir de yazıcı getirmiş olan 10 polis geldi. Hapenaht'ın ve Pıtamos'un önünde saygıyla eğildi. Şefleri yaklaştı, yakışıklı, başında kulaklarının arkasına tutturulmuş, takılması zorunlu polis eşarpı, açık ve dürüst bakışlı bir adamdı. Ama insanın yüzünden karakterini anlamak mümkün değildi. Yanlıştı bu. Elinde bir mızrak taşıyordu ve uzun bir hançer belinden sarkıyordu. ''Bizi çağırtmışsın prensim.'' dedi. Pıtamos, cinayet teşebbüsünün öyküsünü anlattı ve ilk cümleden itibaren polisin gözlerinin önce hayretle, sonra korku ve tiksinmeyle büyüdüğünü gördü. Polis bilinçsizce bir adım geri çekilmişti. Öteki polisler de tek kelimesini kaçırmadan öyküyü dinliyorlardı. Aynı tiksinme ifadesi onların da yüzünde okunuyordu. Samimi görünüyorlardı. Polis bu çetenin içinde değildi demek ki. Pıtamos, katillerinin yatağın altına saklanarak beklediğini şimdilik anlatmamayı yeğledi. Polis şefi, ''Ya katiller prensim?'' diye sordu. ''Birinin cesedi bahçede, evin arkasında. Onu kim öldürdü prensim?'' ''Ben'' diye cevap verdi Pıtamos. ''Sana uykudayken saldıran iki caniyi öldürebildin ha?'' ''Gerçekten Amon ve Osiris korumuş seni prensim. Ya ikinci, o nerede? Polisler Amon ve Osiris korumuş diye tekrarlarken Ptahmos, ikinci şu anda benim tutsağım dedi. Onu yakaladım. Polis şefi şaşırdı. Yani yaşıyor mu? Yaşıyor. Kendisini bu cinayete azmettirenin kim olduğunu da itiraf etti. Polis şefi konuşamayacak kadar şaşkındı. Nomark tam o anda geldi. Altı muhafızıyla birlikte kararlı adımlarla mahiyeti peşinde olduğu halde bahçeden içeri girdi. Bu çok saygısızca bir hareketti. O ana kadar iskemlesinde oturmakta olan Ptahmos ayağa kalktı. Buz gibi bir sesle, "Nomark, burası kralın ve Naip Prens'in temsilcisine ait özel bir mülk," dedi. "Muhafızlarına söyle dışarıda beklesinler." Horvamon orada bulunanlara, polis şefine ve kendisi içeri girdiğinde ayağa kalkmayan Hapenaht'a baktı. "Bu adam," dedi polis şefine bakarak, "ülkeye barışı bozmaya geldi." Ptahmos eliyle kapıyı göstererek, "Adamlarına dışarı çıkmalarını söyle," dedi tekrar. Nomark şaşaladı. "Ben genel valiyim ve adamlarını dışarı çıkar," dedim. Uzun bir süre sessizlik oldu. İki bakış arasında bir düello. "Öyle olsun," dedi Nomark ve muhafızlara dışarı çıkmalarını ve orada beklemelerini emretti. "Avaris kenti polis şefi, kral adına beni takip et," dedi Ptahmos. Besbelli bu bitmeyen gerginliğin ortasında çalışamaz olan yazıcılar, yazı masalarının durduğu duvarın önünde heykel gibi dizilmişler, ayakta duruyorlardı. Hapenaht oturuyordu ve çoktan soğumuş sütünü içiyordu. Ayak ayak üstüne atmıştı. Nomark ona gerçek bir hayretle baktı. Hapenaht, yarı kapalı gözlerinde hor gören bir bakışla onu seyrediyordu. "Uğursuz bir gün Nomark," dedi Hapenaht. "Gerçekten uğursuz bir gün." O sırada Ptahmos ve polis şefi, yaralının hizmetkarlar ile iki süvarinin gözetiminde yerde yattığı mutfağa girmişlerdi. İki adamın içeri girmesiyle yaralı korkuyla inledi. Ptahmos adama, "Söyle haydut," dedi. "Polis şefine söyle. Dün gece yatağında beni hançerleyip öldürmen için kim para verdi sana?" Haydut ağlamaya başladı. "Konuş," diye emretti polis şefi. "Yoksa adamların seni konuşturmayı bilir." "Nomark, Nomark," diye hıçkırdı adam. "Horv Amon." Yüzü korkuyla çarpılmıştı. Sadece bir kelime ve bir isim. Ptahmos'tan başka hiç kimse o ana kadar duymamıştı onları. Dünyanın kaderini değiştiren o büyülü sözlere benzeyen bir kelime ve bir isim. Süvariler ve hizmetkarlar bir çığlık attılar. Polis şefi şaşkınlık ve dehşetle Ptahmos'a döndü. İfadesiz bir sesle, "Olamaz," dedi. Yutkundu. Nomark o an içeri girmişti. Yaralı onu görür görmez korkuyla bağırdı. Peş peşe dehşet dolu çığlıklarla. Polis şefi Horv Amon'dan yana döndü. Parmağını ona uzatarak söylediğine kendi de inanmıyormuş gibi sen diye sordu. Kekeliyordu. Nomark kapıda durdu. Arkadan gelen ışıkta yalnız siyah bir şekil olarak görünüyordu. "Bu adam usta bir yalancı," diye söze başladı. Ve birden acı çekiyormuş gibi durakladı. Ağzını açtı, elini kalbine doğru götürdü. Bacakları iri gövdesine taşıyamadı. Yana doğru devrildi. Polis şefi kaşlarını çatmış, üstüne eğildi. Nomark birkaç dakika sonra tamamen hareketsiz kaldı. Polis şefi kalbini dinledi. "Ölmüş," dedi. Yaralı saldırgan kısık kısık bağırıyordu. Hizmetkarlar sihirli kelimeler söylemeye başlamışlardı. Polis şefi ölüyü dışarı çıkarmalarını ve bahçe dışındaki muhafızlarına teslim etmeleri için adamlarından ikisini çağırdı. Hapenaht hala yerinden kalkmamıştı. Polislere bakıyordu. Adamlar ölüyü yanından geçirirlerken şöyle bir eğilip baktı. "Uğursuz bir gün," diye tekrarladı. "Size söylemiştim." Korkudan taş kesilmiş Buto bir sokak giysisine sarınmış bahçe duvarına yapışmıştı. İçine girip saklanmak ister gibi. Polis şefi dalgın gözlerle bahçeyi seyrediyordu. "Nomark," diye tekrar ediyordu kendi kendine. "Nomark." Sonra bahçeden çıktı. Sanki dışarıda zihnindeki sorulara cevap bulabilecekti. Hapenaht Ptahmos'a, "Şimdi," dedi, "artık bu ülkede tutsaksın." "Şimdi," diye cevap verdi Ptahmos. Son birkaç saatin ruhunda yarattığı sarsıntıyı saklamak için yapmacık bir soğuklukla, "Şimdi senden beni şantiyeye götürmeni istiyorum." Polis şefine bilgi vermek için dışarı çıktı. "Eğer kabul edersen tutanağı 2 saat sonra yazalım." Dışarıda Nomark'ın muhafızları çığlıklar koparıyorlardı. Efendilerinin cesedi kapıda görününce sağa sola koşuşmaya başladılar. Ölü beden iki katırın arasına koyulmuş Ölü beden iki katırın arasına koyulmuş sedyeye uzatıldığında ağlamaklı sesler yükseldi. Nomark, Osiris şölenlerine başkanlık edemeyecekti. Ptahmos atına binmiş, önünde ve ardı sıra yürüyen mızraklı süvarilerin arasında ağır ağır ilerledi. Hemen arkasında toz bulutları çıkararak onlara yetişmeye çalışan hizmetkarların önü sıra Hapenaht geliyordu. En arkada bir köpek ordusu çılgın gibi avlayarak, durup durup aksırarak peşlerinden koşuyordu. Ölene layık bir tören kıtası. 5. ayrım sonu, sayfa 105.